Ayrım 8, Loch Lomora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 71. 7. Kısım. Jean harika bir perişanlık, mahmurluk ve şaşkınlık gösterisi sergilediği için Devrike ve yaptıkları dönüş yolculuğu yavaştı. Eğer bir don tarafından refakat edilen, üstü başı çamur içinde kalmış, giyinirken aşırıya kaçmış iki yabancının ve üç atın görüntüsü birilerine sıra dışı geldiyse bile, insanlar yorumlarını kendilerine saklayıp bakışlarını Don Salvara'nın sırtına yönelttiler. Yolculuk sırasında artık bir işçinin alelade kıyafetlerine bürünmüş olan ve tasasızca yürüyen Kalo'nun yanından geçtiler. Delikanlı birkaç hızlı ve gizli el işareti yaptı. Böcek ortalarda gözükmediği için önceden belirledikleri buluşma noktalarının birinde konuşlanacaktı ve de bol bol dua edecekti.
Lucas, gözlerime inanamıyorum. Lucas Fairwhite.
Kalo kalabalığın arasına karışırken hali vakti yerinde bir Camor tüccarının parlak ipeklilerine ve pamuklularına kuşanmış olan Galdo da en az onun kadar ani bir biçimde ortaya çıktı. Yalnızca cepkendi ve fırfırdı ceketi bile muhtemelen centilmen piçlerin o sabah nehirden yukarı ittikleri mavna kadar değerliydi. Artık dona veya adamına çıkmaz sokaktaki o haydutları hatırlatacak hiçbir tarafı kalmamıştı. Maskesiz haliyle ve küçük yuvarlak bir şapkanın altında kalan geriye taralı saçlarıyla görsel ve parasal saygınlığın bir sembolü gibiydi. Lakeli küçük bir bastonu fırıl fırıl döndüren genç adam yüzünde geniş bir sırıtışla Don Lorenzo'nun tuhaf grubuna yaklaştı.
''Aa, Evante!''
Fairwhite rolündeki Locke durup sahte bir şaşkınlıkla ona baka kaldı. Sonra da kolunu kaldırıp yeni gelenin coşkuyla elini sıkmasına izin verdi.
Bu ne hoş bir sürpriz.
Aynen öyle Lucas, aynen öyle. İyi de sana neler oldu? Ve de sana Garman, girdiğiniz bir kavgadan yenik ayrılmışa benziyorsunuz.
Ah, öyle de denebilir. Locke başını öne eğip gözlerini ovuşturdu. Çok garip bir sabah geçirdik Evante. Hatta buradaki olağanüstü rehberimizden yardım almasaydık, Grau ve ben belki de şu anda hayatta olmayacaktık.
Locke Galdo'yu kendine doğru çekip bir eliyle Don'u gösterdi.
Lordum Salvara, size Evante Eccari'yi takdim edebilir miyim? Kendisi Razona mahallenizde avukatlık yapmaktadır. Evante, bu Don Lorenzo Salvara, Nakoza üzüm bağlarından, o mülkleri hala takip ediyorsan elbette.
12'li aşkına, Galdo şapkasını çıkardı ve yerlere kadar eğilerek selam verdi.
Bir don, sizi derhal tanımam gerekirdi lordum, binlerce kez özür dilerim. Bendeniz Evante Eccari, tümüyle hizmetinizdeyim.
Sizinle tanışmak bir zevk efendi Eccari. Don Salvara doğru fakat gelişi güzel bir tarzda eğilerek selam verdi. Sonra da yeni gelenin elini sıkmak için bir adım öne çıktı. Bu davranışıyla lüzumsuz selamlamaların ve yaltaklanmaların sohbetten çıkarılmasına izin vermiş oluyordu.
Siz, efendi Fairwhite'ı tanıyorsunuz demek.
Lucas'la tanışıklığımız eskiye dayanır lordum.
Adam Don Salvara'ya sırtını dönmeden Locke'un siyah ceketinin omuzlarındaki kurumuş çamurun bir kısmını titizlikle süpürdü.
Genellikle Meraggio muhasebe bürosunda çalışır. Kuzeydeki dostlarımızın gümrük ve lisans işleriyle ilgilenirim. Lucas, Belauster'in en iyi ve en zeki çalışanlarından biridir.
Hiç de bile, Locke öksürdü ve utangaç bir biçimde gülümsedi.
Evante, dükalığınızın ilginç yasalarını ve tüzüklerini alıp temel tevrinceye indirger. Kendisi bugüne kadarki bazı iş girişimlerimde kurtuluşum oldu. Anlaşılan Camor'daki tuzaklara yakalanmakta ve beni o tuzaklardan kurtaracak yardımsever Camorluları bulmakta oldukça yetenekliyim.
Çok az müşteri yaptığım işi bu kadar cömertçe sözlerle tarif eder. İyi ama tüm bu çamur ve morluklar da nedir kuzum, bir kavgadan mı bahsetmiştin?
Evet, kentinizin çok girişken hırsızları var. Don Salvara ile adamı az önce onlardan bir çiftini def ettiler.
Korkarım Grauman ve ben zarardı çıkan taraftık. Galdo hemen Jean'a yaklaşıp dostane bir edayla onun sırtını sıvazladı. Jean usta tiyatrocuları kıskandıracak bir başarıyla yüzüne ekşitti. 12 tanrı aşkına tebrikler lordum Salvara. Lucas o saçma sapan kışlık yünlülerini üstünden çıkaracak kadar akıllı olmasa bile iyi mahsul diyebileceğiniz türden biridir. Tüm yaptıklarınız için size en derin minnetlerimi borçluyum. Ve hiç de bile bayım, hiç de bile. Don Salvara avucu öne gelecek şekilde bir elini havaya kaldırdı ve diğerini de kılıç kemerine attı. Mevkimin gerektirdiği şekilde davrandım, hepsi bu. Ayrıca bu akşamüstü bana yeteri kadar minnet borcu sözü verildi. Bunun ardından Don Lorenzo ile Efendi Eccari'den birkaç dakika daha karşılıklı sohbet ettiler. Galdo en sonunda sağ ol ama çek git sözünün olabilecek en kibar versiyonuyla def edilmeye göz yumdu. Eh dedi nihayetinde, bu harika bir sürpriz oldu ama korkarım bir müşterim beni bekliyor ve belli ki Lucas'la burnumu sokmamam gereken bir işiniz var Lordum Salvara, eğer izin verirseniz. Elbette elbette, sizinle tanışmak bir zevkti Efendi Eccari. O zevk tamamen bana ait lordum, emin olun. Lucas, boş vaktin olsa beni nerede bulacağını biliyorsun. Ve kısıtlı yeteneklerim işine yarayacak olursa koşa koşa geleceğimin farkındasındır. Tabii ki Evante. Lock Galdo'nun sağ elini iki eliyle birden tutup hevesle sıktı. Sana düşündüğünden de kısa bir sürede ihtiyaç duyacağımızı sanıyorum. Sözlerinin ardından bir parmağını burnunun yanına dayadı, Galdo da kafa salladı. Bunu genel bir vedalaşmanın reveransları, el sıkışmaları ve diğer adetleri izledi. Galdo hızla uzaklaşırken şapkasını düzeltirmiş gibi davranarak birkaç el işareti yaptı. Böcek hakkında hiçbir şey bilmiyorum, gidip etrafa bakınacağım. Don Salvara onun arkasından birkaç saniyeliğine düşünceli gözlerle baktı. Sonra tekrar Locke'a doğru döndü ve grup devrik eve yapılan yolculuğa kaldığı yerden devam etti. Bir süre havadan sudan konuştular. Locke Fairwhite olarak Eccari'yi görmekten duyduğu zevki ağzından kaçırmakta hiç zorlanmadı. Çok geçmeden son derece gerçekçi bir karamsarlığa büründü ve bunu boğulma girişiminden kaynaklanan gecikmeli bir baş ağrısına bağladı. Don Salvara ile Conte iki centilmen piçi devrik evin yan sokağına bakan mandarina bahçesinin önünde bıraktılar ve ikiliye o gece güzel bir uyku çekmelerini, iş meselelerini ertesi güne bırakmalarını tembihlediler. Locke ile Jean suitlerine girer girmez ve Jean değerli mallarla dolu koşum takımını sırtından atar atmaz çamura bulanmış şık elbiselerini çabucak üzerlerinden çıkarıp yeni kılıklarına büründüler. Ki böcekten haber alabilmek için kendi buluşma noktalarına bir an önce gidebilsinler. Tabii öyle bir haber gelirse. Bu kez peşleri sıra damdan dama konan ve ses çıkarmaksızın ilerleyen koyu renkli şekli hiç fark etmediler. 8. kızım. Sahtefer yavaş yavaş sönüyordu. Cellat rüzgarı ile bataklık sisi insanın giysilerini tenine yapıştırıyor, Kalo ile Galdo'nun etrafındaki tütün dumanını hızla yoğunlaştırıyor ve onları gri bir perde ile kısmen gizliyordu. Kukuleta takan ve şıpır şıpır terleyen ikizler, eski Hisar Mahallesi'nin kuzey ucundaki bakımlı bir rehinci dükkanının kilitli kapı aralığında oturuyorlardı. O akşamlığına dükkanın kepenkleri kapatılmış ve kapısı sürgülenmişti. Dükkan sahibinin ailesi belli ki iki kat yukarıda şen şakrak kafayı çekiyordu. İyi bir ilk temaslı dedi Kalo. Öyleydi değil mi? Şimdiye kadarkilerimizin en iyisi, grubun en yakışıklıları olarak kılıktan kılığa gidip kendimizi gizlemek epey zor bir işti. İtiraf etmeliyim ki bu zorluğu seninle paylaştığımın farkında değildim. Haydi haydi kendine haksızlık etme. Görünüş olarak dengimsin. Sende eksik olan benim ilmi becerilerim ve korkusuzluğum ve de kadınlara karşı sahip olduğum cazibe. Cazibeden kastın karı kız peşinde koşarken ne kadar kolay para harcadığınsa haklısın. Kamorun fahişeleri için tek kişilik bir yardım balosu gibisin. Bak bu dedi Kalo, hakikaten kabalıktı. Haklısın.
İkizler bir süre sessiz sedasız sigaralarını tüttürdüler.
Kusura bakma, bu akşamın tadı kaçtı. O küçük hergele yüreğimi ağzıma getirdi, sen de gördün.
İlave devriye ekipleri, evet, üstelik asabiydiler. Düdük seslerini duydum. Bizimkinin ne yaptığını ve niye yaptığını gerçekten merak ediyorum.
Geçerli bir sebebi olmalı. Eğer gerçekten de iyi bir ilk temas sağladıysak bu onun sayesinde oldu. Umarım karşılaştığımızda onu evire çevire dövebileceğimiz kadar iyi durumdadır.
Arka planda kalan şehir ışıklarının aydınlattığı sisin içinden başıboş şekiller geçti. Eski Hisar Adası'nda çok az Atakam olduğu için azalmakta olan sahte fer parıltısının büyük bölümü uzak kesimlerden geliyordu. Güneyden bir atın taş döşeli yolları döven toynaklarının gürültüsü duyuluyor ve ses gittikçe yükseliyordu. Lok'un o anda sabır sarayının yakınlarında dolanarak siyah köprüden gelip geçen devriyeleri gözetlediğine, yanlarında ufak tefek ve tanıdık bir mahkum ya da ufak tefek ve tanıdık bir ceset bulunup bulunmadığından emin olmaya çalıştığına şüpheleri yoktu. Jan da büyük ihtimalle başka bir buluşma noktasında parmaklarını çıtırdatarak volta atıyordu. Böcek doğruca Perelandro tapınağına dönemez veya devrik evin yakınlarına gidemezdi. Yaşça büyük centilmen piçlerin şehrin ve sisin içinde nöbet tutarak gözlerini açık tutmaları gerekiyordu. Takırdayan tahta tekerleklerin ve asabi bir hayvanın kişneme sesi çalındı kulaklarına. At arabasının çıkardığı sesler sislere gömülü Sansa kardeşlere 20 adımdan daha kısa bir mesafede kesildi.
''Avendando!'' dedi bir ses, yüksek fakat kararsız bir edayla. Kahlo ile Galdo aynı anda ayağa fırladılar. ''Avendando!''
Plansız buluşmalarda kendilerini tanıtmak için kullandıkları özel bir sinyaldi.
''Buradayız!'' diye bağırdı Kahlo, sigarasını yere atıp üstüne basmayı unutarak.
Sislerin arasından kel ve sakallı bir adam çıktı. İş güç sahibi bir zanaatkarın kollarına ve orta düzeyde bir refahın yuvarlak göbeğine sahipti.
''Bu iş nasıl yürüyor bilmiyorum.'' dedi adam. ''Ama şey, içinizden biri Avendando ise elimdeki fıçıyı bu ah kapı aralığına getirdiğimde bana 10 solon verileceği söylendi.''
''Doğru, fıçı.'' Kalbi hızla atan Galdo telaşla para kesesine davrandı. ''Fıçıda ne var?''
''Şarap olmadığı kesin.'' dedi yabancı. ''Bunu bana veren kişi de pek kibar bir çocuk değildi açıkçası. Ama karşılığında 10 gümüş solon alacağımı vaat etti.''
''Elbette, elbette.'' Galdo paraları hızla sayarak parlak gümüş diskleri adamın açık avucuna birbiri ardına bıraktı.
''Fıçı için 10 gümüş, tüm bunları unutman için de fazladan bir tane ne dersin?''
''Vay anasını, kafamı bir yere vurmuş olmalıyım, çünkü bana niye para ödediğini bile hatırlamıyorum.''
''Aferin.'' Galdo keseyi tekrar pelerininin altına soktu, sonra da arabaya çıkmış olan ve orta boy tahta bir fıçının başında dikilen Kahlo'nun yardımına koştu. Normalde fıçının üstüne takılması gereken mantar tıpanın yerinde küçük ve karanlık bir hava deliği mevcuttu.
Kahlo parmak eklemleriyle fıçıya 3 kez sertçe vurdu. Karşılık olarak içeriden 3 hafif tıklatma geldi.
Sansa ikizleri suratlarında koca birer sırıtışla fıçıyı arabadan indirdiler ve sürücüyü başlarıyla selamladılar.
Adam tekrar arabasına bindi ve çok geçmeden dudaklarında bir ıslıkla gecenin içinde kayboldu. Giderken cepleri boş fıçının değerinin 20 katı parayla şıngır diyordu.
''Eh'' dedi Kahlo fıçıyı kapı aralığına kadar yuvarlamalarının ardından. ''Bu mahsul henüz içilemeyecek kadar genç ve sert olsa gerek.
50-60 yıllığına mahzende mi tutsak acaba?''
''Bence nehre atalım gitsin.''
''Cidden mi?'' Galdo parmaklarıyla fıçının üstünde tempo tuttu. Nehir böyle bir şeyi hak edecek ne yaptı ki?
Fıçının içinden itiraza benzer bir dizi ses yükseldi. Kahlo ile Galdo birlikte hava deliğinin üstüne eğildiler.
''Böcek'' diye başladı Kahlo. ''Biz senin için ölesiye endişelenirken neden bu fıçının içinde bulunduğuna dair çok iyi bir açıklaman olduğundan eminim.''
''Gerçekten de harika bir açıklamam var.''
Böceğin sesi boğuktu ve hafifçe yankı yapıyordu.
''Duyduğunuzda bayılacaksınız ama şey, önce vurgun nasıl gitti onu söyleyin.''
''Şahaneydi'' dedi Galdo. En fazla 3 hafta içinde donu eşinin ipek çamaşırlarına kadar soyup soğana çevireceğiz diye ekledi Kalo.
Fıçıdaki çocuk bariz bir rahatlamayla inledi. Harika, olan şu ki dosdoğru üstünüze gelen bir grup sarı ceketli vardı. Yaptığım şey tepelerinin tasını attırdı. Ben de kaçıp eski hisardaki tanıdık bir fıçıcıya sığındım. Adam nehrin yukarısındaki bazı şarapçılarla iş yapar. O yüzden orada öylece bekleyen bir avlu dolusu fıçısı var. İzin almadan oraya girdim. Fıçılardan birine atladım ve sahteferden sonra beni buraya getirene kadar orada kalmama göz yumarsa 8 solon kazanacağını söyledim.
8 mi? Kalo çenesini sıvazladı. Namussuz herif bizden 10 istedi ve 11 aldı.
Sorun değil, böcek öksürdü. Fıçı avlusunda boş oturmaktan sıkılınca herifin para kesesini yürüttüm. İçinde yaklaşık 2 solonluk bakır vardı. Yani birazını geri almış olduk.
Bütün gün bir fıçıda beklediğin için hakkında 2 çift sempatik laf edesim gelmişti dedi Galdo, ama öylesi salaklık olurmuş.
Hadi ama.
Böceğin sahiden de gücenmiş bir hali vardı.
Fıçıdan çıktığımı görmedi. Ne diye benden şüphelensin ki? Hem az önce ona 1 ton para verdiniz. Ne diye sizden şüphelensin ki? Her şey yolunda. Lok duysa beni takdir ederdi.
Böcek dedi Carlo. Lok bizim kardeşimiz ve ona beslediğimiz sevginin ucu bucağı yok. Ama Terin dilinde lok duysa takdir ederdi sözünden daha ölümcül 4 kelime bulamazsın.
Belki bir tek.
Lok bana yeni bir numara öğretti, ona denk olabilir diye ekledi Galdo.
Lok ve Lamora'nın dalaverelerinden paçayı kurtaran tek kişi Lok'tur. Çünkü tanrıların ona çok özel bir ölüm hazırladıklarını düşünüyoruz. Bıçaklar ve dağlama demirleri içeren bir ölüm.
Ve de coşkuyla tezahürat eden 50.000 seyirci. Kardeşler aynı anda genizlerini temizlediler.
Dedi böcek sonunda, yapacağımı yaptım ve paçayı da kurtardım. Artık eve gidebilir miyiz?
Ev diye mırıldandı Kalo. Tabii, Lok ve Jean hayatta olduğunu gördüklerinde yaşlı nineler gibi gözyaşı dökecekler. İyisi mi onları bekletmeyelim.
Dışarı çıkmana hiç gerek yok. Bacakların uyuşmuş olsa gerek dedi Galdo. Uyuştular diye ciyakladı böcek. Ama beni yol boyunca taşımanıza hiç gerek yok.
Hayatım boyunca hiçbir konuda bu kadar haklı olmamıştım böcek.
Galdo fıçının bir yanına geçti ve başıyla Kalo'ya işaret etti. Kardeşler beraberce ıslık çalarak fıçıyı daş döşeli yolda tapınak semtine doğru yuvarlamaya başladılar. Oraya gitmek için en kısa veya düzgün güzergahı kullanmak gibi bir zahmete de katlanmadılar.
Ara. Lok açıklıyor.
Her şey bir kazaydı dedi Lok nihayet. İkisi de kazaydı.
Efendim, seni yanlış duymuş olmalıyım.
Peder Zincir'in gözleri Lok'un ufacık seramik fenerinin loş ve kızıl ışığında kısıldı.
Çünkü az önce beni damdan aşağı at gitsin. Ben lüzumsuz serserinin tekiyim ve hemen şu an ölmeye hazırım dediğine yemin edebilirim.
Peder Zincir sohbetlerini tapınağın damına taşımıştı. Parmaklıklarının arasından süs bitkileri geçirilecek biçimde yapılmış yüksek korkulukların yanında rahatça oturuyorlardı. Perelandro evinin uzun zaman önce kaybolmuş asma bahçeleri, gözsüz rahibin fedakarlık trajedisinin küçük fakat önemli bir unsuru, parayla ölçülebilecek bir sempati uyandırmakta kullanılan fazladan bir sahne dekoruydu. Gelip gökyüzüne yerleşen bulutlar, gecenin ışıklarıyla aydınlanan Camor'un alaca parıltılarını solgun bir tonda yansıtıyor, ayları ve yıldızları gözlerden saklıyordu. Çocuk sözlerine açıklık getirmek için uğraşırken, cellat rüzgarı onun ve zincirin etrafındaki havayı hareketlendiren nemli bir basınçtan fazlası değildi.
''Hayır, hayır, amacım canlarını yakmaktı ama hepsi bu. Canlarını yakmak. Başlarına öyle şeyler geleceğini bilemedim.''
''Bak buna neredeyse inanabilirim.'' Peder Zincir sağ elinin işaret parmağını sol avucuna vurarak Camor çarşısında sadede gel anlamında kullanılan el işaretini yaptı.
O yüzden her şeyi ortaya dök. O neredeyse kısmı senin için büyük bir sorun. İlk çocuktan başlayarak olayı bana açıkla.
Wesley'in diye fısıldadı Locke ve de Gregor ama önce Wesley'in.
Wesley'in diye doğruladı zincir. Wesley'in tabii. Zavallıcığın boynuna eski ustanın ta kendisi tarafından yersiz bir delik açıldı. Hırsız başının kapadan o güzelim köpek balığı dişlerinden birini satın alması gerekti. Ve o diş kullanıldı. Niçin?
Tepede yaşı büyük bazı çocuk ve kızlar işe çıkmaktan vazgeçtiler.
Locke parmaklarını sıkıca iç içe geçirdi ve cevapları ortada bulabilecek misçesine gözünü onlara dikti.
Her gün geri geldiğimizde bizim topladıklarımızı almakla yetiniyorlardı. Bizi silkeliyorlardı. Ustamıza bizim yerimize rapor veriyorlar, bazen de bir şeyleri atlıyorlardı.
Zincir kafa salladı. Yaşıncı senin ve kıç tekmeleyebilmenin ayrıcalıkları. Bu sohbetten sağ çıkarsan büyük çetelerin çoğunda işlerin aynen öyle yürüdüğünü göreceksin. Çoğunda.
Aralarında bir çocuk vardı, Wesley'in. O çok daha fazlasını yapardı. Bizi tekmeler, yumruklar, giysilerimizi alırdı. Bize olmadık şeyler yaptırırdı. Getirdiklerimiz hakkında sık sık ustaya yalan söylerdi. Topladıklarımızdan bazılarını pencerelerdeki yaşı büyük kızlara verirdi. Ve bu yüzden biz sokaklardakilere, özellikle de tantanacılara daha az yiyecek düşerdi.
Konuşurken Locke'un küçük elleri birbirinden ayrıldı ve yavaşça yumruğa dönüştü.
Durumdan ustamıza bahsettiğimizde bize güldü. Sadece gülüp geçti. Sanki neler olduğunu farkındaydı ve bunu komik buluyordu. Onu ispiyonlamamızın ardından Wesley'in daha da ısıttı.
Zincir kafa salladı. Sonra yine işaret parmağını avucuna vurdu.
Oturup düşündüm. Hem de çok. Hiçbirimiz onunla kavga edemezdik. Çok iriydi. Hiçbirimizin tepede iri yarı bir dostu yoktu. Ve Wesley'e karşı birleşirsek onun iri yarı dostları hep beraber bize musallat olurlardı. Wesley her gün bazı arkadaşlarıyla beraber dışarı çıkardı. Çalışırken onları gördüğümüz olurdu. İşimize karışmazlardı ama bizi seyrederlerdi. Anlarsın ya. Ve Wesley'in ileri geri konuşurdu.
Locke'un ince dudakları, kaş çatışı daha az kirli, daha az aç, daha az çökük gözlü bir çocukta komik gözükebilirdi. Fakat o avının üstüne atlamaya hazırlanan sıska bir canavar heykeline benziyordu.
Geri geldiğimizde bize laf atardı. Ne kadar sakar veya tembel olduğumuz, yeterince çalmadığımız hakkında. Sonra bizi biraz daha iter, döver ve soyardı. Ne yapabileceğimi düşünürdüm.
Ve o fikir, dedi Zincir. O mukadder fikir senden mi çıktı?
Evet, Locke şevkle kafa salla. Bütünüyle bana aitti. O fikri akıl ettiğimde yalnızdım. Devriye gezen bazı sarı ceketler gördüm ve düşündüm ki, sopalarına, kılıçlarına bakıp düşündüm ki, ya Wesley'i onlar döverlerse, ya Wesley'den hoşlanmamak için bir sebepleri olursa?
Locke nefes almak için duraksadı.
Biraz daha düşünüp taşındım ama bir çözüm bulamadım. Bu fikri nasıl hayata geçirebileceğimi bilmiyordum. Sonra şöyle düşündüm. Ya Wesley'e kızmalarına gerek yoksa, ya onları bir bahane olarak kullanıp ustanın Wesley'e kızmasını sağlarsam?
Zincir bilgiçe kafa salladı. Peki akdemir sikkeyi nereden buldun?
Locke iç geçirdi. Sokaklardan. Wesley'den hoşlanmayan herkes fazladan hırsızlık yaptı. Gözümüzü açık tuttuk ve çalışıp çabaladık. Haftalar sürdü. Bitmek bilmedi. Ben akdemir istiyordum. Nihayet şişko bir adamdan bir tane yürütebildim. Adam siyahlar giyiyordu. Siyah yünlüler. Gülünç bir ceket ve boyun bağı.
Bir vadralı. Zincirin düşünceli bir hali vardı. Herhalde iş yapmak için şehre gelen bir tüccar. İlk başlarda havaya uygun giyinmeyecek kadar mağrur, bazen de şehirdeki terzilerden birine uğramayacak kadar cimri olurlar. Neyse, bir akdemir sikke buldun, bir tam şilin.
Herkes onu görmek istedi, herkes ona dokunmak istedi. Onlara izin verdim, sonra da sessiz olmalarını sağladım. Sikkeden bahsetmemeleri için onlara yemin ettirdim. Wesley'den bu şekilde kurtulacağımızı söyledim.
Peki sikkenle ne yaptın?
Onu küçük bir deri keseye koydum. Sürekli kapıp kaçtığımız türden bir keseye. Sonra da şehirde bir yere sakladım ki elimizden almasınlar. Bizim bildiğimiz iri yarı çocuklardan hiçbirinin ulaşmayacağı bir yere. Bir gün Wesley'li arkadaşlarının dışarı çıktıklarından emin olunca gidip sikkeyi aldım ve o gün eve erken döndüm. Bakırları ve ekmeği kapıdaki yaşı büyük kızlara verdim ama sikke papucumdaydı.
8. ayrımın sonu. Sayfa 81.